İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. İrfan Meclisi'nde sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bizlere tasavvufi ıslahlardan, tasavvufi kavramlardan bahsediyorlar. Muhterem hocam, Mü'minun suresi 1-2. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Mü'minler felaha ermiştir. Onlar ki namazlarında huşu içerisindedirler. Yani huşuyla kılınan namaz insanı kurtuluş erdiğinden bahsediyor, buyuruyor Cenab-ı Hakk'ımız. Yani huşu nedir? Yine bir başka ayet-i kerimede Maun suresi 4-5. ayet-i kerimede فَوَيْلُوا لِلْمُسَلِّينَ اَلَذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar, namazlarında gevşektirler. Yani huşusuz kılınan namazın insanı erdirmediğiyle alakalı Cenab-ı Hak bize burada bazı ikazlarda bulunuyor. Dilerseniz bu huşuyla başlayabiliriz hocam. Huşu nedir? Namazdaki huşu nasıl elde edilir? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Huşu biliyorsunuz Allah'la ibadet halindeyken full kontakt.
Evet.
Tam temas halinde olmak, olayını yaşamaktır. Bunu şu şekilde ben anlatmaya çalışıyorum. Bu huşu zihni bir noktaya yönlendiriyorsunuz. Bir konunun etrafına sabitleşiyor. Huşu ondan sonra meydana geliyor.
Evet.
Mesela Albert Einstein'ın yani İsviçre'de fizik enstitüsünde düşünce deneyleri yapardık biz diyor.
Evet.
Bu düşünce deneyleri yaparken formülleri düşünürdük. İşte izafiyet teorisini düşünürdüm diyor. Çeşitli konuları düşünürdük diyor. Ama böyle yalnız odalar var. Oralara çekilir. Oralarda yalnız başına kendimizle baş başa kalır. Kendimizi bulurduk, kendimiz olurduk.
Evet.
Huşu bu işte. Huşunun birinci basamağı bu. Kalabalık cemaatle namaz dahi kılmış olsanız kendi başınıza kalabilmeniz.
Evet.
Kendiniz olabilmeniz ve de kendinizi bulabilmeniz.
Yani bir yoğunlaşma.
Evet, içe yoğunlaşma.
İçe yoğunlaşma.
Evet. Dıştan dikkatin kaybolması. Albert Einstein, yani bir bilim adamının bilimsel bir problem çözme konusundaki zihin faaliyetlerinin arka planı bizim bu huşuya çok benziyor.
Evet.
Ve düşündüğü konuya bir kimse önem verirse, önem verdiği kadar düşünce performansı fazla oluyor.
Evet.
Önem vermezseniz düşünce performansı kuvvetli olmuyor.
Evet.
Yani ne kadar karşınızdakine önem veriyorsanız o şekilde derin tefekkür ve derin bir empati, derin bir efendim söyleyeyim bütünleşme ve konuyu içselleştirme bunu bu şekilde ancak biz tarif edersek namazdaki huşuyu o zaman anlayabiliriz.
Evet.
Yani günlük hayatta huşumuz yok mu? Var. Kızılay'da işte Sakarya Caddesi'ni giderken orada arkadaşın en çok sevdiği şey, en çok itina gösterdiği şey elbise üzerine, moda üzerinde çok duruyor.
Evet.
Bir elbise satan yerin önünden geçerken bütün dikkatini oraya veriyor. Dikkatini oraya çekiyor.
Orada yoğunlaşıyor ona. Evet.
Sevgi yoğunlaştırıyor.
Evet.
Ona verdiği önem, ona verdiği değer O onu oraya yoğunlaştırıyor. Diğer bir arkadaş da kitap okuma meraklısı. O da kitapçının önüne geçerken onun önünde fazla duruyor. İşte bu ilk olarak huşunun, yönelişin, böyle bütünlük sağlamanın, efendime söyleyeyim, objeyi, nesneyi öznelleştirmenin birinci adımında, ilk adımında bunlar var.
Evet.
Allah'a sevginiz ne kadar fazlaysa o kadar Allah'ı yaşıyorsunuz. Yaşadığınız kadarıyla da huşu meydana geliyor. Dolayısıyla Peygamberimiz hızlı namaz kılan birisine sen huşusuz namaz kıldın diyerek tekrar ettiriyor.
Namazını tekrar ettiriyor.
Tabii. İtinalı, özenli bir şekilde. Bilim adamısınız. Önünüze bir kağıt koydunuz. Kaleminizi koydunuz. Düşünmeye başladınız. Derin derin düşünüyorsunuz.
Evet.
Efendim söyleyeyim, böyle efradını cami, ağyarını mani bir şekilde konuyu çözümlemeye çalışıyorsunuz. Bu çözümlemeniz esnasında sizin konuya yoğunlaşmanız, konsantre olmasın ve onunla bütünleşmeniz ve anlama dünyası insanın aklında değil, kalptedir.
Evet.
Yani anlama akılda gibi gözükürse de anlamanın ham malzemesi, enerjisi kalpten gelir.
Evet.
Onun için akıl ile kalp Kur'an-ı Kerim'de aynı manada kullanılmıştır. İşte huşuda en büyük özellik dış etkilerden, dış etkenlerden zihnen sıyrılabilmek, zihni olarak bir yere yoğunlaşabilmek.
Evet.
O Matrix filminde mesela zihni kontrol altına alan makine, iyi hatırlıyorum, bir takım işte beyne verilen electrical impulse ve beynin uyarılması ve makinenin, Matrix'in içerisindeki programa bir bireyin girmesi olayı.
Evet.
İçine giriyor, onu yaşıyor. Onun içinde ölüyor, kavga ediyor, ateş ediyor, maceralar yaşıyor, dövüşüyor. Halbuki rahat koltuğunda oturuyor. İçinde fırtınalar kopuyor.
Evet.
Bu teknik bir anlatım ile huşunun bugünkü gençlerin anlayabileceği anlam formu bu. Anlam şekli bu. Biz namaz kılıyoruz ama içimizde yanardağlar patlıyor. Ama dışarıda sessizlik, sakinlik, sükunet, hiçbir hareket yok. Hiç kımıldamak yok. Ve huşuda hiç kımıldamak olmaz. Ama iç hareket halindedir. Ve iç hareket daha sonra o da sakinleşir ve insan o noktada kaybolur ve kendisinin ötesinde bir el onun ruhuna ve aklına müdahale etmeye başlar. O müdahale Allah'ın müdahalesidir. Sen ibadet etmiyorsun. Allah'ın alanına girdin. Allah sana müdahale ediyor ve sana sen dizginlerini Allah'a verdiğin için namaz içi konsantrasyonunu Allah'a havale ettiği için Allah-u Teala'nın yönlendirmesiyle sen namaz kılıyorsun.
Evet.
Kıldırılıyorsun. Kılmak ve kıldırılmak. Hani ihsan mertebesi var. Ben Allah'ı görüyorum. İkinci mertebesi, yüksek mertebesi o beni görüyor. Yani etken Allah görüş, ikincisi edilgen Allah görüş. Birisinde sen görmeye çalışıyorsun. İhsanın ikinci bölümü fe in lem tekun terahu fe innehu yarake. Onun sana seni göstermesi. Kendisini göstermesi.
Evet.
Sen onu görürken o seni kendisini görür hale getiriyor. Huşunun zirvesi bu. Ve orada sen yoksun. Senin kimliğin yok. Sen artık orada bir şahsiyet değilsin. Orada sen nötürsün. Sıfırlandın. Tam sıfırlandığın yerde ilahi şahsiyet. İlahi yapı.
İlahi yapıda kaybolmak yani.
İlahi yapıda kaybolmak.
Evet.
Senin renginin sıbgatallah denilen Allah'ın rengini alması ve o hal üzere ibadet etmen, o hal üzere Allah'la bütünleşmeyi sağlaman ve kendini Allah'a tam açman ve ruhunun aklının bütün kompartımanlarını düşünce olarak bir, iki, his olarak iç dünyayı Allah'ın kaplaması.
Evet.
Düşünce planında Allah'ın kaplaması sana ait bir şey. His dünyasında kaplaması da o da Allah'a ait bir şey. Sen zihnini konsantre edebilirsen birinci dereceden huşuyu sağlıyorsun. Onun mükafatı olarak Cenab-ı Allah o aklındaki konsantrasyonunu kalbe yansıtıyor Allah.
Evet.
Ve kalbe yansıttıktan sonra kalpte yaşamaya başlıyorsun. Aklın düşünmesi ayrı, kalbin entüisyonik olarak, sezgisel olarak yaşaması, hissetmesi ve o düşünceyle, o bilgiyle bilinçlenmesi.
Evet.
O ilmi irfana dönüştürmesi ve akılda meydana gelen düşünce manevralarının kalp dünyasında imana dönüşmesi. İşte bu şekilde kılarsanız, kıldığınız namaz imana dönüşür. Ve zâdethum hâzihi imana. Zikir, namaz, insanı iman olarak artırır. O olay meydana geliyor. Bizim burada ayet-i kerimenin ışığı altında söylemek istiyorum. Evet. Huşunun dönüştürücü bir özelliğinden bahsediliyor ayet-i kerimede. İnananlar kurtuldu.
Kurtuldu.
Onlar namazdayken Allah'ta kayboldular. Yani Allah'a düşünceyi yoğunlaştırdılar. Ve düşünceleri yoğunlaşınca o yoğunluk kalbe geçti. Sirayet etti.
Evet.
Nüfuz etti. Oraya yayılım gösterdi. Ve o yayılım kalbi kaplayınca bilgi hisse dönüştü. Duyguya, duyumsamaya, duyarlılığa, duyguya, duyumsamaya, duyarlı olmaya, duygusallığa yönlendirdi. Şu onun bu konuştuğum ifadelerin arka planında imanın güç kazanması.
Evet.
İnsanın iç aleminde inşaat yaşaması. İnsanın iç aleminde yani temelinde dönüşümün meydana gelmesi. İnsanın temelinde meydana gelen bu dönüşüm insanı insan yapar. İnsanın geldiği yer Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. O ilk evvele, ilk çıktığımız yere Allah'a yapmış olduğumuz yolculuk. Yani Allah'la buluşma, Allah'ta kaybolma. Önce akıl Allah'a yaklaştırır ama akıl Allah'a ulaşamaz. Akıl Allah'a ulaşamaz. Çünkü Allah akıl ötesi bir varlıktır.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'de de Allah la tudrikuhul ebsar, akıllar Allah'a ulaşamaz diyor. Akılın ulaşabildiği yere kadar derin düşünceyle Allah'a yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz. Tam merkeze geldiğimizde aklın terk edilmesi gerekiyor. Artık orada akli düşünceler, aklın, o Kant'ın ifade etmiş olduğu kategorileri, nicelik, nitelik hiçbir şey yok. Sıfat yok, esma yok. Sadece zat var, Allah'ın zatı var.
Evet.
İşte oraya akıl müdahale edemiyor. Ve orada düşünce duruyor. Allah düşünce ötesi oluyor. Orada sadece bir nehir vardır. Onun akışına kendiniz bırakıyorsunuz. O sizi ummana doğru götürüyor. Umman dediğimiz de imandır.
İman. Hmm.
Ama akılla nehrin kenarına varmamız ve atmamız gerekiyor. Attıktan sonra nehrin kenarına kadar biz kendimize hakimiz, kendimizi yönetiyoruz. İşte huşunun birinci bölümü, bize ait olan kısmı, Allah bunu istiyor.
Evet.
İkinci aşamada nehre atıyoruz, artık yüzsen de, yüzmesen de, nehirde yapacağın hiçbir şey yok.
Oradan teslim oluyoruz yani. Ondan sonra.
Bitti, nehir seni götürüyor.
Evet.
Ve nehirlerin tamamı biliyorsunuz, hepsi denize açılıyor, ummana açılıyor.
Evet.
Onun için ondan sonra artık dalgalar, akış, yönlenme vesaire ne gibi haller oluyor bilmiyoruz. Nehrin keyfine kalmış. Allah'ın evet. keyfine kalmış. Allah-u Teala nasıl yönlendiriyor, nasıl götürüyor? Onu anlatmak da zor. Ancak men lem yazık, lem ya'rif, tatmadan, yaşanmadan bilinmez. Huşuyu bu iki ana kategori halinde insan perspektifinden ele aldığımız zaman ibadetin ifade ettiği mananın yüceliği ortaya çıkar. Şahsi kanaatime göre huşu kelimesi mesela şöyle söyleyelim. Lügata baktığınız zaman İbn-i Manzur'un Lisanül Arab'ına baktığınız zaman orada huşu kelimesi boynu, başı öne eğmek anlamına geliyor.
Evet.
Beden dilini anlatan kitaplara baktığımız zaman bir insan derin düşüncelere daldığı zaman, dikkat edin, derin düşünce, normal hevai, sıçrama, efendim söyleyeyim pıtırık, pıtırcık, böyle düşünceler oynuyor kafanda, o değil.
Evet.
Sabit bir yere noktalarsan düşünceni, sabitlersen düşünceni, insanın başı otomatikman öne eğiliyor şu şekilde. Başı öne eğilmek demek, tefekkür, aklın çalışması.
Yoğunlaşmak demek.
İşte,
evet.
Ama akli olarak.
Evet.
Akıl ne kadar yoğunlaşırsa, ne kadar okuduğun ayetleri düşünürsen, ne kadar Allah'ın azametini düşünürsen, ne zaman ki ne kadar kibriyayı düşünürsen, onun sübhanlığını, onun münezzeh, transandantal, aşkın, müteal, yüceler yücesi, böyle bir varlık olduğunu düşünürsün ve o düşüncenin altında kaybolursun.
Evet.
Kaybolduğun an kalpte huşu başlıyor. Devreye Allah giriyor. Birinci fazla huşunun sağlanması senin elinde, bireysel ve kesb ile alakalı. Ben buna huşunun onda biri diyorum. Akıl ile düşünerek huşunun onda birini yaptık. Yani Allah'a bir adım gittik.
Yani kişinin gayreti onda bir yani.
Onda bir.
Evet.
Ondan sonra sen onda birlik gayreti gösterdikten sonra ben bana bir adım gelene ben 10 adım gelirim. Hadisi kutsisi tecelli ediyor.
Evet.
Ondan sonraki oluşlar senin elinde değildir artık. Sen samimiyetle bütün dikkatini, bütün zihin güçlerini, bütün hayal alemini, bütün vehmini, bütün aklını, bütün nazarını, bütün murakabeni, bütün zihin kontrolünü tamamen bir yere odakladın.
Evet.
Artık ondan sonrası Allah'a ait bir keyfiyet. Yani nehire attın kendini. O nehir artık kalp, duygu dünyası, inanç dünyası, metafizik dünya sonsuz. Sonlu olan akıldan sonsuz olan akla girdik. Duygularımız sonsuz akıldır. Aklımız ise sonlu duygudur. Yani bir duygunuzu anlatmaya çalıştığınız zaman sonlu anlatabilirsiniz.
Evet.
Duygunun tamamını anlatamazsınız. Paraşütle atlayan bir insana tam paraşütle boşluğa atladığın zaman diye soru soruyor. O anda ne yaşıyorsun? Hemen hemen hiç kimse bu soruya cevap veremedi. Çünkü yaşadığı kalbi bir hal yaşıyor. Boşluk duygusu, sonsuzluk duygusu. Yani atlıyor, 4000 metreden atlıyor, 5000 metreden atlıyor. Anlatamıyorum diyor.
Evet.
İşte anlatamıyorum dediği yerde kişinin kendi huşusu başlıyor.
Evet.
İçsel yaşama. Akıl anlatamıyor onu. Ancak tadılabilir. Tasavvuf da anlatılırken men lem yazuk men lem yarif. Men lem yazuk lem yarif. Tatmayan, yaşamayan bilmez.
Bilmez, evet.
Yaşamaya bağlıdır. Tasavvuf yaşama ile alakalı bir olaydır. Siz yaşamayı gerçekleştirdiğiniz kadarıyla, yaşayabildiğiniz kadarıyla
evet.
Huşu elde edersiniz. Ama birinci aşama bizim elimizdedir, bize aittir. Bu şekilde namaz bizi dönüştürür. Dünyada da kurtuluruz, ahirette de kurtuluruz. Öznelleştiriyoruz. Öznelleştirmenin ifade ettiği mana, namazı içimize taşımamızın manası, imanımızı artırmak demektir. İman artarsa yalan söylemez hale gelirsin.
Evet.
Başkası hakkında kötü düşünceler düşünmez hale gelirsin. İman arttığı zaman biraz kurallı olursun. Biraz hakka, hukuka riayet eder. Haram para yemezsin.
Evet.
İnsanların kalplerini kırmazsın. İşte huşu çevresinde giriş cümlelerinin bunlar olması gerektiği kanaatimdeyim ben. Bugünkü irfana göre bu irfan meclisi programında huşu onun için Şafii mezhebinde farzdır.
Huşu.
Bizim mezhepte de namazın başlangıcında Allah'ı düşünüp onun heyecanını duymak bizim mezhebe göre de budur. Huşu bu kadardır.
Evet.
Çünkü namazın tamamında bu huşuyu sağlamak zordur diyorlarsa da ikinci aşamaya sıçrayabilen insanlar kontrol Allah'ın elinde olduğu için huşuda
evet.
Namazda Allah'tan istese de kopamaz. Ama oraya kadar gelebilmek beşerin kudretinde, beşerin elinde, insanın elinde yapabileceği bir şey.
Evet.
Ondan sonra bizim elimizde değil. Ondan sonra Cenab-ı Allah'a ait bir keyfiyet. Ondan sonrasını artık Allah'a bırakıyorsunuz ama siz size düşeni yaparsanız Allah da kendine düşeni yapar. Biz genellikle Allah-u Teala bana huşulu namaz nasip etmiyor diyorsun. Ama namazın o birinci aşamasındaki aklı, zihni, düşünceyi, vehmi, murakabeyi, nazarı, tefekkürü bir noktaya toparlayıp orada bir noktada noktalaşmak. Sen yapmadığın için Allah-u Teala'dan huşu beklemeye hakkın yok.
İntansurullahı yansurküm yani. Evet, evet. Önce kuldan.
Önce kuldan gelecek. Evet. Gelmeyince, vermeyince mabut neylenir mahbut gibi.
Evet.
Böyle bir denklem ortaya çıkıyor.
Evet, Allah razı
olsun. Onun için huşunun bu yönüne nasıl meydana gelişi, keyfiyeti huşunun kendisini anlamaktan daha zor. Biz zor olanı anlatmaya çalıştık. Huşu biliyoruz ki kalp Allah'ı hissederek namazda çarpar hale gelmesi huşudur. Tarifi bu kadar. Bitti.
Evet.
Ama bu hale nasıl ulaşacağız? Bunun tarifini
asıl mesele o. Evet, Allah razı olsun hocam. Muhterem hocamız bize huşu kavramından bahsediyorlardı. Muhterem hocam, yani hem namazda huşu hem de diğer ibadetlerde huşu. Yani ibadetlerin huşu ile nasıl eda edileceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashab-ı kiramın örnek hayatında biz görebiliyoruz. Bir sahabi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Ya Resulallah, bana öğüt ver dedi. Ancak kısa ve öz olsun dedi. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namazını hayata veda eden bir kimsenin namazı gibi kıl buyurdu. Ve özür dilemen gereken bir sözü söyleme, insanların elindekilerinden de ümidini kes buyurdu. Yani dilerseniz huşu kavramı içerisinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu öğütler üzerinden devam edebiliriz. Muhterem hocam, buyurun efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve bihi nestaîn. Sayın dinleyenlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cevami'ul Kelim idi.
Evet.
Cevami'ul Kelim, az konuşursunuz ama özlü konuşursunuz. Az konuşursunuz ama o az konuştuğunuzda çok manalar vardır.
Evet.
Manası zengin, özet konuşmak. Olay budur. Burada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, işte namazı hakkıyla kılabilmenin dış fiziki şartlarını haricinde içte yaşanan macerasını, adventürünü, içteki oluşunu ortaya koymak üzere namaz kılıyorsun ama selam verdiğim zaman Ezrail başımda. Sol tarafa selam verince namazın bitecek. Ezrail başında şayet namaz kılıyorsa o namaz 3-4 dakikada bitmez, 15 dakikada biter.
Evet.
Birinci kural bu.
Hakkını vererek namaz kılarız yani.
Yani hala içimizde dünyaya bağlı olma duygusunun motivasyonu da vardır burada. Ve durumun ciddiyetini anlamak da var.
Evet.
Yani artık o büyük gerçekle yüz yüze geldik. Ölüm, Ezrail, ecel, kabir, ahiret, hesap günü, sırat, Allah, cennet, cehennem, sevap, ikab, azap, mükafat, gerçeklik.
Evet.
Bu gerçeklik bütün bir ömür boyu bizde bilinç olarak olması gerekmez miydi?
Her an ölümle aslında yüz yüze olabiliriz yani.
Son nefeste bilincimiz açılıyor.
Evet.
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Son nefeste insan bilinci açılıyor, gerçeği görüyor. Halbuki Hazreti Ali Efendimiz diyor ya, ben önce Allah'ı görürüm, Allah'ı gördükten sonra eşyayı görürüm diyor.
Evet.
Bütün mesele bu. Hayatımızın her anı Allah şu anda beni görüyor. Benim şu halimden memnun mu? Bu bilinç işte. O beni görüyor. Ben onu görüyorum kolay. O beni görüyor zor. Allah-u Teala şu anda beni görüyor. Bu bilince ulaşmak o kadar zor, o kadar zor ki işte huşu aralığı kapıda, bize aralığı kapıda böyle bir nimet. Yani gözetleniyorum. Özel okula gitmiştim. Müdür talebem. Nasıl yönetiyorsun okulu diye soru sorduğumda bana dedi ki, hocam sonunda işin kolay tarafını buldum dedi.
Evet.
Mutfağa 5 tane kamera koydum diyor. Tuvaletin işte herkesin gelip gittiği genel giriş çıkış oraya 2 tane kamera koydum diyor. Salona, sınıflara, efendim söyleyeyim bahçeye, yani kamerasız yer kalmadı. Öyle koydum ki icabında düğmeye basıp evladım tuvalette niçin sigara içiyorsun diyebilecek seviyede sesli olarak da uyaracak şekilde ve de o görüntüleri kayda alacak şekilde düzen kurmuş.
Evet.
İş verimi okulda %30 arttırıyor. Biz ilahi bir kamera tarafından Allah dışımızı da görüyor, içimizi de görüyor. Müdürün bahsettiği kamera dışımızı görüyor.
Evet.
Allah'ın kamerası içeriği de görüyor. Düşüncelerimizi de görüyor. Duygularımızı da görüyor Allah'ın kamerası. Öyle bir kameranın etkisi altında biz kendimizi hissedersek herhalde ip gibi düzgün bir insan oluruz değil mi?
Evet.
Eğer yamuk yumuk hareketlerimiz varsa o ilahi kamera bizde dumura uğramış, yıkıma uğramış, demoliş olmuş, yıkılmıştır. Öyle bir kamera yok. Öyle bir kamera yoksa.
O zaman rehavet var yani.
Hayır. Evet. İstediğini yap. Gözetleyen yok seni. Fe in lem testahyi if'al ma şi'te. Birisi seni görmüyor, kontrol etmiyor. Bu duygu varsa utanma kalkar. Biri görüyorsa insan utanır. Utanırsa hareketleri kontrollü olur.
Evet.
Okulun kalitesi %30 kameralarla arttı. Yani external kamera, internal kamera değil. Yani dışını gözetleyen kamera bile okulun kalitesine farklı bir etkide bulundu.
Evet.
İşte her insanın kendi imanı, kendi içindeki kameradır. Yaptığımız hareketler, yanlışlıklar, yamukluklar, noksanlıklar, eksiklikler, hatalar, defolar varsa, yanlışlar varsa bu içerideki iman adını verdiğimiz bizim gözetlememiz.
Evet.
Ve bizim Allah tarafından gözetlendiğimize inanmamız. Bu türden bir kamera içimizde yok demektir. Bu kamerayı çalıştıran insandan kolay kolay yanlış bir davranış, kolay kolay yanlış bir söz duymak, işitmek veya görmek mümkün değildir.
Evet.
İşte huşu buraya doğru götüren bir akışı ifade ediyor. Yani siz Allah tarafından görülüyorsunuz. O zaman dikkat edin.
Sürekli murakabe yani.
Tabii.
Evet.
Psikologlar Indiana Üniversitesi'nde deney yaptılar. Dediler ki öğrencilere burada işte çikolatalar var. Bu çikolatalardan yemeyeceksiniz.
Evet.
Bitti. Ve sizi de kimse gözetlemiyor dediler. Üniversite ciddi bir eğitim yapıyor. 6 yaşındaki çocukta metafizik gelişim yöntemlerinin geliştirilmesiyle alakalı bir deneydi.
Evet.
Tabii hiç kimse gözetlemiyor. Tek başınasın. Çocukta o duygu var. Tabii gizli kamerayla da alıyorlar çocuğun görüntüsünü. Çocuk sağa baktı, sola baktı. Çikolatalar da güzel. 3-5 tane yedi bitirdi. 10 dakika sonra öğretmen girdi içeri. Yedin mi? Yemedim mi öğretmenim dedi. Rahatlıkla yalan söyledi. Denetim sıfır. Gören yok.
Gören yok tabii.
Yedim. Kim ne bilecek?
Evet.
Gibi bir şey oldu. Tamam dedi. Bitti. O öğrenci grubu her biri üçer beşer falan yedi. Bir tane öğrenci yemedi. İradesi kuvvetli öğrenci olarak onu seçtiler. Yani beni kimse görmüyor. Serbestim. Ama yemeyeceğim dediler ve yemiyorum. Yemedi. Gitti aldı ağzına götürü gibi yaptı. Koydu sağa sola baktı bir de aldı. Bıraktı en sonunda seyretti. Bir tane öğrenci. Böyle 20 tane kadar öğrenci vardı.
Evet.
İradesi sağlam. Ha. O gibi iradesi sağlam öğrenciler bu kayıtlar ilerideki hayatını etkiliyor. İradesi sağlam adama iş adamları sahip çıkıyor. İş dünyası sahip çıkıyor. Gelecek sahip çıkıyor. Herkes ve her şey sahip çıkıyor.
Evet.
İradesi sağlam. kimse olmadığı halde iradesini kullanabildi. Diğer çocuklar kullanamadılar.
İrade zayıf.
Aynı grubu bu sefer bir kamera var. Dediler kamera burada. Ve sana bakıyor. Bundan da yemeyeceksin. Olur. Ve kamera çalışıyor. Çocuklar o çikolatalarla, nefis çikolatalarla baş başa bir 10 dakika, 15 dakika kaldılar.
Evet.
Hiçbir çocuk, hiçbirisi çikolata yemedi.
Çünkü kamera çalışıyor.
Kamera çalışıyor. İşte o dışarıdaki kamerayı içeriye taşımanın adına irade adı veriliyor.
İç kamera olacak ya.
Tamam. İşte huşu bu olmuş oluyor. Allah beni görüyor. Allah benim farkında. Yaptığım hiçbir iş boşa gitmiyor. Allah konuştuklarımı biliyor.
Evet.
Ayet-i kerimede anil yemini ve anil şimali ka'id ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid. Sağda bir oturan var. Melek. Solda bir oturan var. Melek. Kaydedici. Ve süpernatürel bu kayıt edici. Yani objektif. Sağda solda iki tane de bahsediliyor. Biri dışımızı gösteriyor, öbürü de belki de içimizi gösteriyor.
Evet.
Sağ sol kavramı belki bununla alakalı. Bilemiyoruz tabii ne olduğunu. Ama bir kontrol var. O zaman konuştuğuna dikkat et diyor. Ağzından çıkan en ufak söz anında kayda geçer. İlahi kamera. Boş durmuyor. Eksiksiz. Allah-u Teala alimin bizzati sudur. Kalbinizde olanları bile bilir. Düşünce dünyamızda olanları bile bilir. Çünkü düşünce de düşünce, kafamızda geçirdiğimiz düşüncenin bile şu görmüş olduğumuz bardak gibi bir natürü var. Yani düşünce dokunulabilir bir şey.
Evet.
Ama kalbe indiği zaman ona teknoloji dokunamıyor. Stephen Hawking kafasında cümle kuruyor ve bilgisayara o düşünce aktarılabiliyor. Aktarıldıktan sonra da konuşma olarak çıkıyor. Stephen Hawking konuşamıyordu. Düşünüyor, düşüncesi makine tarafından sese dönüştürülüyordu.
Evet.
Teknolojiye bakın. Düşünce dokunulabiliyor yani. Dokunulabilince düşünceniz sese dönüştürülebiliyor. Stephen Hawking bu şekilde pek çok konferanslar verdi. Konuşamıyor artık. Dilden ses çıkmıyor. Boğazdan ses çıkmıyor. Ama düşünce çalışıyor. Dokunulabilen bir şeydir. Dikkat edin, düşünce bile metafizik değil.
Yani düşünce artık dış dünyaya açılmış demektir yani.
Ama iman, duygu, sezgi, makineler, aletler, teknoloji ona dokunamıyor.
Evet.
Aşkı bilemiyorlar. Ama tesirlerini buluyorlar. Kendisini bilemiyor. Aşık olduğunuz zaman vücudunuzda meydana gelen metabolizmik değişmelerini, o metabolizm değişmeleri biliyor adam.
Evet.
Bilim adamı bunu ortaya koyuyor. Peki bu değişikliği yapan şey nedir? Aşk. Aşk ne? Makineler bunu ölçemiyor. İşte namazda akla düşen o kısım var ya bize ait olan kısım, akıl düşünmek bir eylemdir, bir elimdir.
Evet.
Maddi bir şeydir aslında o. Bir tür madde olmayan bir maddedir o. Onun da ötesi. Akıl ondan çıkmıştır. Ruhtur o. Onun için قُلِ الرُّهُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اُوْت۪يتُمْ مِنَ الْاِلْمِ اِلَّا قَل۪يلًا. Namazda ruh haline gelmek. Ben öyle söylüyorum.
Tam bir gaybet ya.
Tam bir. Böyle az önce anlattığım gibi böyle nasıl tarif edeyim? Kırmıyorsunuz, kıldırılıyorsunuz. Ve bir nehire düşmüşsünüz. Nehir sizi alıyor. Sükunetiyle, huzuruyla çok büyük bir ummana götürüyor. Psikolog doktora stresim var diyorsun. Gidiyorsun, sana ilaç veriyor. İlaç uykuya götürüyor. Ondan sonra dinleniliyorsun. Uykuya gitmeden namazı bu şekilde kılsan,
evet,
bir hapın, ilacın sana sağlamış olduğu o gaybet halini, o ilacı kullanmadan, beyinde bir alışkanlık yapmadan madde iptilasına yol açabiliyor onlar biliyorsunuz. Bizzat Cenab-ı Allah'ı yaşayarak, o duyguyu işte hissederek, onu canlandırarak, o huzuru elde etmek, o gaybet halini, kendinden geçiş çizginin öbür tarafına sıçrama, zamansızlığa, uykuya, zamansızlıktır o. Beyond of the line, çizginin öbür tarafına sıçramak. Bu halleri namaz kılarken ki huşuyla yaşarsanız, namazın içerisinde bir tür uyku olmayan bir uyku yaşarsınız. Murakabe uyku değildir ama uykudur.
Yarı uyku gibi yani.
Şu yarı uyku kelimesi de yetmiyor, evet. Onu anlatmıyor. Namazda murakabe halindeki yaşanılan bu dünyanın varlığından haberiniz yok. Allah'tan haberdarsınız. Bu dünya bitti. Öldüm. Ben bir ruhum. Ruhumun da geldiği yer Allah. Geldiğim yerle buluştum. Ana kaynağımla kontakt halindeyim. Dediğiniz an artık sizde kişisel dönüşüm başlıyor. Kişisel dönüşümün bize ait olan tarafı var. Ve bizi aşan tarafı var.
Evet.
Biz bize ait olanını yaparsak intensurullah'a, Allah da kendisine ait olan dönüşümü gerçekleştirir. Yani hal olarak yaşarsak Allah onu makama dönüştürür.
Evet.
Halleri elde etmek zorlayarak mümkündür. Ama makam elde etmek mümkün değildir. Mesela her gece teheccüd namazına kalkacaksın, secdeye kapanacaksın, ağlayacaksın. Ay Rabbim, ordumuza yardım et. Rabbim, memleketimize yardım et.
Amin.
Yardım, ya Rabbi, bütün insanlığı kurtar. Böyle amin. Özgeci fikirler. Böyle. Önce zor gelir bu insana. Ama sen ısrar ettikçe, senelerce yaptıkça, bu sende yerleşir, tabiat olur. İşte o tabiata dönüştürme, sabitleme Allah'a ait. Ama sen onu, o merkeze doğru yürüyüş yaptın durmadan, ısrarla yürüdün, destinasyonun, senin hedefin, varacağın adres oydu. Her gece ısrarla secdelerde insanlığın kurtuluşu için ümmeti, bütün insanlık kurtulsun diye özgeci duygularla Allah'a yalvardın, ağladın peygamberimiz gibi. Sen ısrar ettikçe o bilinç altında kalpte sabitleşiyor.
Evet.
Asluha sabit. Yani temelde o düşünceler, duygular sen egzersiz olarak, namaz egzersizi olarak sürekli yaptıkça sabitleşiyor. Namaz bittikten sonra namazın dışında da namazın içindeymiş gibi yaşamaya devam ediyorsun. Daim salat dedikleri de bu
yani
olmuş.
Hayatımız namaz oluyor yani neredeyse.
Yani namazın içinde nasıl edepli, terbiyeli, düzgün, düzenli bir insan oluyorsa,
evet.
Namazın dışında da terbiyeli, düzgün ve düzenli bir insan haline geliyoruz. İşte namazın dönüştürücülüğü bu. Dönüştürme işini gerçekleştirmemiz Kur'an-ı Kerim'de anlatılan huşu ile mümkün oluyor.
Evet.
Huşunun dönüştürücü özelliğinden dolayı قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ inananlar kurtuldu. Ama namazlarını kılarken kendilerini aşabilirlerse, yani gaybete dalabilirlerse, yani tefekkürün ve düşüncenin ötesinde iman dünyasına, aklın olmadığı dünyaya, tefekkürün olmadığı dünyaya, kuantuma, karanlığa, kadere, yani öze, akıl ötesine, zamansızda sıçradıkları zaman dönüşüm olur. O dönüşüm düzgün insan yapar.
Evet.
Düzgün insan da ahirette Allah tarafından tokatlanmaz. Mükafat görür. İşte namazı kılarken öldün, namazı öyle kılıyorsun. Yani öldün.
Evet.
Ölü bir insan oldun. İşte bu huşurda da ölüm sırrı var. Yani kendinden geçme, öteye sıçrama. Yani hayatı öbür tarafına atlama.
Evet.
İşte bu peygamberimiz buna işaret ederken dünyaya veda, bir kimsenin namazı gibi namazını kıl. İkinci olarak da ağızdan çıkan sözler çıkmıştır. Kârı yok.
Evet.
Faydası yok. Çıkmadan önce sözüne hakim ol diyor. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu eğitimi verirken hiç şüphesiz bizlere kendimizi dönüştürme konusunda, iyiye doğru yönelme, kötü ahlakımızın iyi ahlaka yönelmesi, otokontrol, irade terbiyesi, bütün bunların tamamı ortaya perfect man denilen, olgun insan denilen bir yapıyı ortaya çıkar.
Evet.
Buna da peygamberimiz çok güzel öğretmen olarak bize anlatmış. Kur'an'da da Allah bunu emretmiştir.
Evet, Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, bir program daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.